Ayrım 2.
Step toprağı niçin kısırmış? Dünyanın neresinde stepte yapıldığı gibi aylak ziraat yapılır? Bu buğday yığınını veren toprağa ne yapıldı? Bu buğday yığınını kaldırabilmek için toprağı bereketli, ziraatı ileri sayılan memleketlerde toprağa neler yapılmaz? Fakat step toprağı bereket versin gene çok şefkatlidir. Uzakta, çok, pek çok uzakta bir köy görünüyor. Munis silüetini çoğunuzun hatırlayacağınız bir köy. Kerpiç duvarlı, düz toprak damlı, küçük tek pencereli evler. Biri şurada, biri öte yanda. Yanı başlarında ahırları, samanlığı ve samanlığın önüne dizilen tezekler, damlarına yığılan deve dikenleri. Aralarında iki tane de konak, iki katlı olanlar var. Mescidin ve bazı evlerin duvarları ak toprakla sıvanmış. Ortada pek derin olmadığı, o kadar uzun olmayan kova sırığından belli kuyu, yalaklar ve köyün güneş sanki ona özenerek aydınlatıyormuş gibi pırıl pırıl yanan biricik ağacı iyiydi. Fakat güneş onu mahsus aydınlatmıyor. Stepte güneş ışığı sıcaktır. Bu ışık kırılmazsa yakar. İğdenin yaprakları beyaz gümüş tüylerle örtülüdür. Bu tüyler güneşin ışığını ayna gibi kırar da yaprakları yanmadan korur. Kökleri derine gitmeyen bu iğdeden ve ak sıvalı evlerden belli ki burada sağ toprak o kadar derin değildir. Bütün köy ve bütün bunlar sanki çok yakındaymışlar gibi ne kadar açık, ne kadar ayan beyan görünüyorlar. Çünkü step parlaktır. Havasında güneşin ışığını kesecek buğu azdır. Stepte insan dostu da düşmanı da ta uzaklardan görür. Ormanların önünüzde ardınızda ne olup biteceği bilinmeyen vesveseli loşluğundan eskilerin kaçınmasının, emniyetli barınak olarak step seçmelerinin bir sebebi de bu olsa gerektir. Trenin gürültüsünden üç bağırtlak kalktı. Bunlar da steplidir. Sırtları, kanatları sarı ebruli, boz tüylüdür. Göğüsleri karadır. Yavşanların dibine pısarlar. Hiç görünmezler. Fakat sokulmak isterseniz çok uzaktan çiğ bir cırrakla uçar giderler. Civarda herhalde bir çorak olmalı. Bunlar kuşluk olmadan çorağa inerler ve çorakta billurlaşan güherçiliği pek severler. Bu ovada küçük bir çorak tavasında bir Ağustos sabahı bunlardan ne kadar çok haklamıştım. İşte Çakırdağı. Şu öteki ovanın ortasından birdenbire yükseliveren de Karadağ'dır. Bunun çatısı koyu andezitlerden olduğundan benzi Karayağız'dır da onun için adı Karadağ. Yoksa Akdağ, Sarıdağ, Bozdağ. Bunlar step dağlarının adlarıdır. Şu karşıki tümseyin üstünde yüz yuvarlak bir ağaç var. Tek ağaç. Ovanın monoton düzlüğünden kainatı seyreden bir ağaç. Bu mutlak bir alıçtır. Yalnız bu ovada değil, bütün Anadolu'da bu tek ağaçlara dikkat ediniz. Onlar da yalnız, kendi başına, kendi halinde yaşayan insanı görür gibi olursunuz. Tek ağaçlara yaklaşırsanız, çapraşık kuru dallarına bağlanmış, sarılı beyazlı, allı morlu, her renkten solgun paçavralar görürsünüz. Bunlar setrelerin, cepkenlerin yenlerinden koparılmış, o kuru dallara bağlanmış arzuların adaklarıdır. Belki hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan güzel arzuların adakları. Kim bilir, bu tek ağaç altında yatan da yatır, belki sağlığında tek başına yaşayan bir azizmiştir. Fakat bu step tümseyi üstünde kendini ne güzel anı seçmiş. Gene bir köy. Tıpkı deminki gibi evleri, mescidi, kuyusu her şeyi aynı. Şu farktaki bu köyde yanı başındaki mezarlıktan tutunuz da köyden epeyce uzakta olan ve köyün ardında kalan tümseye kadar uzanan alan, tümsek ve köyün etrafı hep üzerliklerle örtülü. Bu tümsek bir höyüktür. Höyüğün otu da üzerliktir. Bilmem kaçıncı kat toprak altında eski bir şehir, bir köy, bir yapı bulunduğunu herkesten iyi bilir. Anadolu'da birçok kazı yapmış olan yabancı bir arkeoloğa bile hocalık etmiştir. Bu köyü de kazarsanız belki altından bir köy, bir şehir çıkar. Üzerlik eskilerin binbir derde derman saydıkları bir ottu. Bu köydeki bütün köylerdeki evlerin hangisine girerseniz duvarlarında üzerlikten örülmüş, püsküllü, saçaklı, mavi boncuklu süsler görürsünüz. Bu köy damlarının gölgesinde oynayan boy boy, hep bir boy sevimli bebelerin sırtlarında tosbağa kabuğu, mavi boncuk ve özellik tohumundan yapılan birer nazarlık dikilidir ve bu onları kötü gözlerden korumak içindir. İşte uzaktan beyaz bir şerit gibi ışıldayan bir koyun sürüsü. İşte kepeneğini sırtlamış, cigarasını tüttüren ve treni seyreden çoban. O, bu ovanın masallarının kahramanıdır, bilgedir. Büyükler, zenginler hep ondan akıl danışır. Bütün ömrünü hep bir başına stepin beyaz günlerinin ıssızlığı, parlak yıldızlı gecelerinin sessizliği içinde geçinen ve düşünen adam ermez de kim erer? İşte sürünün amansız bekçileri. Trene doğru koşan iki karabaş. Bir tanesi de hiç istifini bozmadan yatıyor ve bakıyor. O çobanın çok tekrarladığı, akılsız köpeği yol kocatır tekerlemesini yaşayarak duymuştur. Ve o da gençliğinde bu trene karşı çok koşmuştur. Artık tecrübeli ve temkinlidir. Bu koşanlar, saldıranlar daha iniktirler. Çiğ acemidirler ama acar ve atılgandırlar. Geceleri bu ovada sinsi sinsi dolaşan kurtların hakkından ancak bunlar gelir. Kıymacasına boğuşurlar. Kurdun sivri, keskin dişlerinin açtığı yaralardan akan kanlarla her yanları kıpkırmızı kesilir. Fakat gece karanlığında olan bu korkunç boğuşma, kurdun son nefesi kesilmeden sona ermez. Bu kolay bir boğuşma değildir. Ucunda can vardır. Soluk soluğa saatlerce sürer. Çünkü bu ölüm dirim boğuşmasında kullanılan tek silah ne top ne de tüfektir. Yalnızca diştir. En iyi zaferini çoban sabah bir tokluk eserek kutlar. Lakin bu yağlı ziyafete rağmen o ilk gece tanışma ve boğuşmasını enik, ömrü oldukça bir daha unutmaz. Daha temkinli, hatta ileride yatan koca köpek gibi daha çekingen olur. Koyunsuz step olur mu? O da buğday gibi steplidir. Onun da ceddi buğdayınki gibi hala stepte yaşamaktadır. Bu koyunların soyuna Karaman koyunu denir. Bunlar Orta Asya steplerinde parlak bir medeniyet kuran dedelerimizin orada evcilleştirip buraya getirdikleri bir türle Mezopotamya'da yaşayan bir türün kırmasıdır. Ama bu koyunların cetleri bunlara pek benzemezlerdi. Bu 8-10 kilo çeken yağ hazinesi kuyruk, stepin yaşama şartlarının etkisiyle yapılarında beliren bir değişikliğin, mutasyon ve uzun bir cinsi evrimin sonucudur. Şimdi bu yağ hazinesinin dolacağı mevsimdir. Sürüler bu mevsimde anızlarda dolaşırlar. Orak artığı başakların özlü tanelerini yiyerek yağlanırlar. Önlerinde böyle özlü, besleyici yemler bulamayacakları çetin bir kış var. Kar stepi örtünce kurumuş yavşan pürçüklerini kemirecekler ve kuyruklarındaki ihtiyat yapağı yakacak, harcayacaklardır. Yavşan bu ovada bahardan güze kadar kalan tek ottur. Bu ovada baharda yavşanların arasında çeşit çeşit otlar biter ama hepsi baharla ilk yazla geçer gider. Bu koyunları güzün ve kışın tek başına yavşanlar besler. Bu ovada yılına göre 2 milyon 3 milyon koyun yayılır. Yıl kötü, yaz kura, kış çetin olursa fenadır. Kıran gelir ve sürülerin yarısını siler süpürür. Ama tasalanmamak kişiliğin şanındandır. Cana gelecek, mala gelsin denir ve ezeli teselli, rahmetlerin bol yağdığı, stebin güzel çiçeklerle bezendiği ve kara gözlü koyunların ikiz kuzuladığı bolluk yıllarıdır. Lakin bu koyunlar bilseniz ne kadar da kibardırlar. Güzün ne kadar çeleviyseler, baharda o kadar şımarık, o kadar hercaidirler. Bu ovada yetişen otların hepsini tanırlar. Özlüsünü, ağıllısını, şifalısını, acısını, tatlısını, hepsini. Günün birinde yalnız yavşana kalacaklarını biliyorlarmış gibi varsa bir otta nefislerini körletmezler. 1 Mayıs günü bu ovada ben kara gözlü bir koyunun ardında neler yediğini görmek için ne kadar dolaşmış ve şu ottan bir çiçek, birikinden bir yaprak, ötekinden bir pürçük koparıp geçtiğini ve böylece stepin ona ikram ettiği her nimetten nasibini almaya baktığını görerek ne kadar şaşırmıştım. Bu boz yavşanlar deryası içinde şu yaklaştığımız yeşil ada bir sazlıktır. Bu yüksek ovanın akıtı yoktur. Ovayı çevreleyen çıplak dağların ovaya bakan yamaçlarından gelen selleri hep bu bağrı yanık step içer. Çöküntülerde bataklık sazlık yapar. Yazın çoğu kuruyan bu bataklıklardaki sazların içinde ve kenarında biraz ekşi çayır yetişir. Bu ovanın koyunu ak, sığırı karadır. Ak koyun yavşanda, kara sığır sazda yayılır. Bu sazlık içinde boyuna eğilip doğrulan, bir şeyler arayan kadınların topladığı şey tezektir. Onun da güzden önce toplanması lazım. Kışın tandırda şepit ne ile pişecek, ocakta aş ne ile kaynayacak? Hep kuyruklu dağın kömürüyle. Bu askerde taş kömürünü gören bir onbaşının tezeye taktığı şaka da olsa gerektir. Ama tezek ocağın değil toprağın hakkıdır. Kim bilir, belki de ocağın hakkıdır. Bu sazlıklar yalnız sivrisineklerin değil, su kuşlarının ve benim cennetimdir. Bu ovadaki sazlıklardan birinde bir ördek avında beyaz bir kış gecesi çeşit çeşit su koçlarının konserini dinlerken bu yazıyı yazmıştım. Fakat ne güzel, ne unutulmaz geceydi. İşte Saz Adacığı'nı geçiyoruz. Gene Yavşan Deryası'na girdik. Yavşan, yavşan, hep yavşan ve uzakta bir kuyu. Kovası uzun bir sırağa bağlı bir kuyu. Bir hayrat. Gene uzakta. Çok uzakta bir köy mü yoksa oba damları mı? Yayla evleri olduğu pek belli olmayan, fakat birer yapı oldukları hayal meyal seçilen bir şeyler gözüküyor. Ama bunlar ufukta, kah havada duruyorlarmış gibi, kah azgın sellerin durgunlaşan suları içinde yüzüyorlarmış gibi gözüküyorlar. Baktıkça sular büyüyor, ışıldırıyor, parıldıyor, bir göl oluyor, bütün ufku, bütün ovayı kaplayan bir deniz oluyor. Bu bir deniz olamaz. Burada biliyorum, bir göl de yok. Fakat tren mesafeyi kısaltıyor ve deniz küçülüyor. Yavaş yavaş göl oluyor ve sonra küçük bir havuz bile olmadan birden kayboluveriyor. Ve kah havada uçuşuyorlarmış, kah denizde yüzüyorlarmış gibi görünen evler ve her şey yerli yerine oturuyor. Acep bu Serap, bu ovanın neye hasret çektiğini biliyor da, onun için mi gözlere böyle deniz gibi gözüküyor? Gene bir yeşillik ama küçük bir yeşillik. Bir saz yeşilliği değil. Bir saz adası kadar da büyük değil. Bu stebin yüzünde, stebin yüzünü güldüren, güzelleştiren bir ben kadar küçük bir yeşillik, bir bostan. Bir diziye seyrek, top top söğütler ve yüksek ovanın servileri kavaklar. Kıyıda servilerin koyu yeşili ne kadar vakarlı ise, yaylada kavakların açık yeşili de o kadar iç açıcıdır. Orada şırıl şırıl akan bir ırmak olacak. Temiz, serin sularında çimdiğim, dalgın dalları suyun yüzüne kadar sarkan söğütlerinin gölgesinde dinlediğim ırmaklardan biri. Stebin yüzünü değiştirecek, stebin geleceğini yapacak ırmaklardan biri. Gene yavşan stebinde koşuyoruz. Manzara hiç değişmiyor. Bir teviye bir harman, bir koyun sürüsü, bir dam, bir köy, bir kent, bir ağıl, bir kuyu ve öbek öbek yavşanlar birbiri arkasına sıralanıyor. Akşama kadar da hep öyle olacak. Artık kuşluk oluyordu. Güneş stebi hem daha çok ısıtıyor hem de gözleri kamaştıracak kadar aydınlatıyor, parlatıyordu. Uzakta beliren bir şehre, yeşil bahçelerin arasına gömülmüş olan eski ve ünlü bir şehre yaklaşıyorduk. Daha şehrin ne kervansarayları, ne eski konakları, ne camileri ve ne de düz damlı evleri seçilebiliyordu. Şehirden gözüme ilk önce ilişen şeyler, göğün düz mavisiyle kavakların açık yeşil arasından sıyrılan ihtiyaç kaleyeli ince beyaz menarelerdi. Fakat yer, gök, her şey cana yakın ve güler yüzlüydü. 42'ler. Yazın Ankara'nın tepeleri boz, dereleri yeşildir. Çünkü dereler kuytudurlar. Yazın sulak, kışın ılık olurlar. Onun içinde yamaçları bağlık, tabanları ağaçlıktır. Ankara derelerinin bence en güzeli Hacı Kadın Deresi'dir. Ben Hacı Kadın'ı bir kış pazarı görmüş, onun kış halini bile sevmiştim. Sonra oraya her yıl, baharda, yazın, güzün en az 3 yol gider oldum. Ben kırları sık giderim. Fakat şehirden çıkınca safi tabiat, su katılmamış, el değmemiş tabiat isterim. Hacı Kadın Deresi'nde dik yamaçlar, derin yarlar, sarp kayalar, çağlayanlar var. Hacı Kadın Deresi'nde yalnız Ankaralı değil, Akdenizli, Karadenizli ağaçlar var. Hacı Kadın'a ben Keçiören yolundan giderim. Bu yolun sonunda ve derenin başında bir ardıç vardır. İlk durağım onun altıdır. Gövdesi iki bilek kalınlığını, 1,5 adam boyunu aşmayan, fakat en az birkaç yüz yaşında olan bu ihtiyar ardıcın altında biraz eğleşir, onunla halleşir, nereden geldiğini, hala nasıl kalabildiğini düşünür dururum. Acaba Toraslardan mı gelmiş, yoksa daha yakın olan Ilgaz'dan mı? Yoksa alt kenarı şimdi Kızılcahamam'a kadar giden ve evvel zaman içinde buralara kadar sarkmış olması pek muhtemel olan ormanın bıraktığı son ve tek anıt mı? Derken aniden bir seyahati çıkar, Toroslara, Ilgaz'a, Köroğlu'na, Uludağ'a, Murat Dağı'na, Hacı Baba Dağı'na, Zindan Dağı'na, Çangal Dağı'na tırmanır, bütün bu dağları örten ve bitki cemaatlerinin en esrarlısı, en ihtişamlısı olan çeşit çeşit ormanların içinden geçerim. Sonra tek ardıcı gelecek sefer gene sağ salim bulayım diye Allah'a ısmarlayarak derenin içine sarkmak üzere yamacı aşarım. Fakat çok gitmeden, daha 40-50 adım bile atmadan yamacı aşar açmaz birdenbire benim oluveren derenin sefasını önce yukarıdan süreyim diye yamacın böğründeki meşelerin gövdesine yaslanır kalır. Bir yandan hemen yanımdaki çıplak, somurtkan tümseklerle önümdeki içi binbir güzellikle dolu olan derenin tezatlığına hayran olurken, bir yandan da yatağının iki yanında fışkıran söğütlerin, iğdelerin, diş budakların, meşelerin, alıçların sık yaprak örtüsünden görünmeyen, fakat sanki bütün bu derin yarları, bu güzel bağları, bahçeleri, bu yeşil cemaati ben yarattım diye övünürmüş gibi şırıl şırıl akan suyun keyifli sesini duyarım. Artık durmadan sağa, sola, yukarıya, aşağıya bakarken her sefer olduğu gibi gözlerim gene karşı yamacın sol böğründeki boz beyaz, gümüş gibi parıldayan meşe adacığına takılır. Kaç yıl önce şu yaslandığı meşenin altında bulup da şaştığım palamutu hatırlarım. Evet, evet, bu sahiden bir palamut meşesi. Karşı yamaçtakiler de öyle. Ama bunlar nereden gelmiş? Bunların aslı Akdeniz'i. Şu meyvelerinin kabukları Ege'ye her yıl 3-5 milyon getiren, birazcık himmetle daha birkaç fazla daha getirecek olan, fakat kesilen, yakılan, kömürü ta Mısır'a yollanan, velhasıl çok hor bakılan Akdenizli palamut meşelerinin ta kendisi. Neden Akdenizli palamutlar kültür ağacı sayılmıyor ve Karadenizli fındıklar gibi orman ağaçlığından başka türlü bir itibar görmüyorlar? Bilmiyorum. Biz bunları Ege'nin yumuşak, ılık vadilerinden Ankara'ya kadar ulaşmazlar sanırdık. Yoksa Orta Anadolu bozkırını Akdeniz bölgesine ekleyenler haklı mı? Ama hayır. Eski Ankaralılar bu dereleri çok severler. Her çeşit ağaçla süslemek isterlermiş. Meraklı birisi Ege'den getirdiği palamutları buraya saçmış, küçük bir ormancık yapmış. Şimdi torunları mahkemede bu palamutları dedelerinin ektiğini ispatı çalışıyorlarmış. Gene bir Ankaralı dostuma ihtiyar ninesi, güzün evlerine Hacı Kadın Deresi'nden kaç yük fındık, kestane geldiğini anlatır dururmuş. Şimdi bunların yerinde yeller esiyor. Fakat bu palamut başımıza ne işler açmıştı? Onun yüzünden İzmir'de, Uşak'ta, Manisa'da, Denizli'de, Aydın'da, Muğla'da bütün palamutlukları dolaştım. Çalışkan bir iş arkadaşım hemen her hafta Hacı Kadın'a yolladım. Bu meşelerin dalları, yaprakları, meyveleri, çiçekleri, tomurcukları taşındı geldi. Nihayet bu meşelerin sırrı çözüldü ve zevklerine çok düşkün bir ağaç oldukları anlaşıldı. Bunların döllenmesi tam bir yıl sürüyor. Fakat şu koca köşk, karşı yamaçta meşeliğin sağında benim de derenin de canını sıkan bir köşk var. Bu eski köşk son yıllarda betonlu, çimentolu ilavelerle biraz asrileşti. Ama boz mavi bir badana da yiyince dere de sırıtır oldu. Maddi imkanlar artınca bunlara hükmeden şeyler de artmalı. Yoksa bunlar çığ gibi, sel gibi, huysuz, haşarı olurlar. Bence ne betonlu mavi badanı Hacı Kadın'ın harcı, ne de tabiata kahretmek kimsenin hakkıdır. Hacı Kadın'ın yazdığı bu derenin taşından toprağından olmalı. Şu ağaçlar, şu otlar gibi bu dereden bitmeli de bu dereye uymalı. Bilmem yeri mi? Ama dereme ve bazı yeni moda evlere baktıkça bizim köyleri hatırlarım ve onları belki de bir daha böyle övmek kısmet olamaz diye korkarım. Şu bizim Orta Anadolu köyleri yok mu? Şu tek katlı, küçük dört köşe pencereli, samanlı boz toprakla sıvalı, düz toprak damlı evlerin köyü. O köyler, o evler ne güzeldirler. Çünkü onların ne tabiatı ne gözü zorlayan bir yanı var. Benim kavlimce bu, onların bu tabiatın harcının, bu tabiatın gösteriş sevmeyen, düz ve uz zevkinin yapısı olmalarından. Artık karşı yamaçta baharda yeşil yumaklarla sarı taş yoncaları, kanari çiçekler, pembe ballı babalar, kırmızı gelincikler, mor hezeranlar, beyaz papatyalarla elvan elvan olan sırtları, bayırları, yarları bir bir süzdükten sonra deremi, bir de öte yandan seyredeyim diye aşağıya iner, karşı yamacı tırmanırım. Ve oradan her mevsimde bir başka renk alan bu yamaca da baktıktan sonra derenin tabanına inerek ırmak boyunca gider, ahbabı, aşinası olduğum ağaçları, çalılıkları, otları, yuvaları, daha birçok şeyi araya araya ta baraj yoluna çıkarım. Fakat bunların hiçbirisini anlatmayacağım. Çünkü bugün Hacı Kadın'a son gelişimi anlatmak istiyorum. Ve son gelişimde karşı yamaca geçmeden koca ardıcın önünden Hacı Kadın'a bir bakmış dönmüştüm. Haziran başlarında bir gündü. Hava güzel, gök parlak maviydi. Yalnız elma dağı ile çal dağının ve ahlatlı belin üstünde irili ufaklı beyaz bulutlar vardı. Bir gün önce biraz yağmur da yağmıştı. Tam hacı kadının günüydü. Öğleden sonra otobüse atladım. Keçiören'de hiç durmadan hacı kadının yolunu tuttum. Koca ardıca vardıktan sonra biraz ilerleyerek yamacın başından dereye bir baktım. Her şey olduğu gibi eskisi gibi yerli yerindeydi. Aklımdan gene demin anlattığım şeyler geçmeye, adeta canım sıkılmaya başlamıştı. Acep şu ardıcın arkasındaki sırtın tepesine çıkması. Epeyce de uzak ve yüksek. Epeyce de terlemeye, solumaya mal olacak ama değer. Çünkü o tepeden hem hacı kadının başka bir yüzünü, hem de daha görmediğim birçok şeyi ve yeri, hele çok hoşlandığım bu dalgalı arazide sanki birbirinden çıkan tepeciklerin yavaşça, yumuşakça birbirlerine eklenişlerini görürüm. Haydi, tepeye tırmanmaya başladım. Sıcak, hem kuru sıcak değil, biraz da sıkıntılı. Yavaş yavaş çıkıyor, sık sık duruyor, dinleniyordum. Yokuşun yarısını aştıktan sonra az soluma düşen koca kalker bloklarının gölgesinde biraz nefes alayım dedim. Kayalara varınca gördüm ki öte yanda küçük bir su sızıntısı bir evlek kadar yeri ıslatmış, yeşertmiş ve yeşil çimenlerin arasından çıkan düğün çiçekleri, yavru ağızları, yaban süsenleri, papatyalar, mor sümbüller, ak süt çiçekleri bu ıslak, yeşil yeri bir çiçek bahçesine çevirmişler. Kayanın dibine oturduktan sonra çiçeklere bakarken ikide bir çimenlik üzerinde uçan ve kaçan bir kuyruk sallayan dikkatimi çekti. Bu küçük çiçek tarlasına birçok böcek, sinek, arı, kelebek üşüşmüştü. Kah bir çiçeğe konuyorlar, kah uçuyorlar, yükseliyorlar, alçalıyorlar, vızıldaşıyorlar, türlü türlü uçuş oyunları yapıyorlardı. Karşıda bir cehri dalına konan ve beni hiç umursamayan kuyruk sallayan, arada bir yukarıdan bir pike veya yandan bir sağılma ile çimenliğe geliyor ve uçarken hap. Ya bir kelebek ya bir sinek kapıp gidiyordu. Daha çalıya konmadan havada gagasını sıkıştırdığı böceği ezmeye çalıştığını iyice görüyordum. Dala konduktan sonra gagasını çıkardı, tık tık sesleri kesildi mi artık işini bitirdiğini, yeni ava hazırlandığını anlıyordum. Son gelişinde sarı bir düğün çiçeğine konmak üzere bulunan bir yaban arısını nişanlamıştı. Av heyecanlı, iddialı oldu. Hızlı bir sağılma ile gelen kuş gagasını uzatırken arı birdenbire yükseliverdi. Bu seferki hap boşa gitti. Fakat hemen dönen ve arının arkasından havayı delercesine dimdik yükselen kuş arının peşini bırakmadı. Çabucak yetişti ve hop! Arıyı gagasına sıkıştırarak uçtu gitti. Arının başına gelenleri hiç de aldırış etmeyen öteki böceklerle kelebekler cümbüşlerine, çiçekler üzerindeki seyranlarına devam ediyorlardı. Kayaların yanından ayrılıp da birkaç adım attıktan sonra 2 saatten beri iyice uyuduğum bu büyük sessizlik içinde önümden birdenbire gır diye 3 keklik fırlayıverince ürkmüş bir hoş olmuştum. Bunlar taşların dibine pısmışlardı. Anlaşılan suya taze yeşile gelmişlerdi. Mükemmel bir kavis çizerek dereye süzüldüler ve karşı yamaçtaki kayalığa kondular. Hmm diyorum. Sonbaharda buraya başka tertiple gelmekte fena olmayacak. Az sonra tepeye ulaşmıştım. Manzara geniş ve güzeldi. Aşağıda hacı kadın yeşil bir kurdele gibi kıvrım kıvrım uzuyor. Karşıdaki çepeçevre Keçiören, Etlik, daha geride arkası kararan Bağlum sırtının üstündeki küçük çam ormanı, Çiftlik, Çubuk Çayı, Ankara, Ahlatlı Bel, Dikmen, Çaldığı, Çankaya, Elmadağ, Karacakaya, Hüseyin Gazi hepsi apacık gözüküyorlardı. Fakat bu güzel manzara çok sürmedi. Bir yandan Bağlum sırtlarının arkasını karartan ve gölgeleri dalgalı bayırları koşulaştıran kara bulutlar ilerliyor. Bir yandan da Etlik gerilerinden kopan bir toz fırtınası Akköprü'ye doğru koşuyordu. Hatip Tepesi'nin önünden kalkan bir toz hortumu hem yürüyor hem yükseliyordu. Kireç ocağı ile telsiz arasında yükselen bir ikincisi de onunla boy ölçüşüyordu. Nedense çocukça bunların yükselmelerini, telsiz antenlerini aşmalarını istiyordum. Telsizin yanındaki çok yükselmeden bozuldu.